Ayrım 9. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 101. 2. Daha ortaokula gelirken Perihan'daydı aklı. Sokak kapısından içeri girip okulun geniş taşlığında durunca karşıda bahçeye bakan pencerelerden, taşlığın iki yanında sıralı kapılardan Perihan'ın görünmesini beklemeye başladı. Geldiğini gören odacı müdüre haber vermeye koşmuştu. Merakla beklenildiğine işaretti bu telaş. Çocuklar teneffüsteydiler. Bir cıvıltıdır gidiyordu duvarların gerisinde. Refet Aksu gecikmeden odasından çıktı. Sağ elini uzatarak ona doğru yürüdü. Sabırsız görünüyordu. ''Gel yahu, hoş geldin. Gel şöyle buyur, geç içeri.'' Sıktığı eli elinde, sol kolunu sırtına dolayarak onu odasına doğru çekti, götürdü. ''Nerelerde kaldın Allah'ını seversen?'' Saat 2:30'a geliyordu. Yazıhaneden ancak kurtulabildim. ''Neyse, eksik olma. Madem ki geldin, mesele yok. Teşekkür ederim gelmene. Nasıl istersen otur.'' Masanın önündeki iki iskemleyi gösteriyordu. Odada onun masasına çapraz köşede kalan bir masa daha vardı. Nihat aradığını o masanın üstünde gördü. Küçük bir sarı pirinç levhada, ''Perihan Suğla.'' Altındaki satırda da müdür yardımcısı yazılıydı. Sağdaki sandalyeye oturarak Perihan'ın masasını karşısına aldı. Dışarıda ders zili çaldığını duydu. ''Senden önemli bir ricamız olacak.'' ''Neymiş o?'' ''Dur, önce ne içersin onu söyle.'' ''Bir şey içmesem de olur.'' Refet Aksu masanın gerisindeki duvardaki zile bastı. ''Olmaz, okulumuza ilk defa geliyorsun.'' Odacı içeriye girdi. ''Ne içeyim bilmem ki.'' ''Kahve iç. Bizim Hatice Hanım çok güzel kahve yapar. Az şekerli içerdin değil mi?'' ''Evet.'' Odacıya döndü. ''Hadi oğlum, Hatice Hanım'a söyle, bütün ustalığını göstersin. Nihat Bey'e az şekerli bir kahve yapsın.'' Odacı dışarıya çıkacakken Perihan girdi içeriye. Odacı kapının içinden geri çekilerek yol verdi. Refet Aksu ayağa kalktı. Nihat'a döndü. ''Perihan Hanım müdür yardımcımız. Tanışıyor muydunuz?'' Perihan Nihat'tan çabuk davranıp soruyu karşılıksız bırakarak ''Memnun oldum.'' dedi sadece. ''Ben de.'' Ayakta Perihan'ın elini uzatmasını bekliyordu. Kız başıyla hafif bir selam vermekle yetinerek masasına doğru ilerledi. ''Rahatsız olmayın. Rica ederim.'' Odacı dışarıya çıkıyordu. Refet Aksu ''Dur.'' dedi. Perihan'a döndü. ''Siz de bir kahve içer miydiniz? Teşekkür ederim, içmeyeyim.'' ''Nihat Bey çok güzel fal bakar da.'' Perihan neşelendi. ''Sahi mi?'' ''Yok canım.'' dedi. ''Ömrümde fal bakmak için elime fincan almış değilim.'' Refet Aksu gülüyordu. ''Efendim, bizim matematik hocası Müberra Hanım fal ustasıdır. Çok iyi fal bakar. Daha doğrusu çok iyi uydurur. Her öğle yemeğinden sonra onun başına toplanır, hem dediklerini dinler hem de birbirimize takılırız.'' Odacı kapının önünde durmuş bekliyordu. ''Hadi oğlum sen git, Nihat Bey'in kahvesi pişince al getir.'' Tekrar Perihan'a döndü. ''Çocuklar sınıflara girdiler mi?'' Dinmişti dışarıdaki cıvıltı. ''Evet, hay Allah, ne yapacağız şimdi? Nihat Bey de kalktı geldi. Aksi gibi Nilüfer Hanım derste, benim de dersim var. Öğleden sonra ilk saat ikimiz de boştuk, haber gönderdim. Ama şimdi ikimizin de dersi var.'' Sorularının karşılığını beklemeden Nihat'a döndü. ''Neyse, önemli değil. Ben şöyle sınıfa bir uğrar dönerim. O zamana kadar kahven gelmiş olur. İstersen ben gelinceye kadar Perihan Hanım anlatsın sana olayı. Hadi sen bildiğin gibi yap. Benim için sıkılma. Vaktim var, beklerim. Eksik olma.'' Refet Aksu odadan çıktı. Ardından kapıyı çekince büyüyen bir sessizlik sanki onun yerini aldı odada. İkisi de göz altında gibi duruyorlardı. Birbirlerine baktılar, önlerine baktılar, gülümsediler. Tekrar birbirlerine baktılar, olmadı. Söze nereden başlayacaklarını bilemiyordular. Sonunda ikisi birden konuşmak için kımıldadılar. Davranışlarını görünce sözü hemen birbirlerine bıraktılar. ''Buyurun, bir şey söyleyecektiniz galiba.'' Perihan omuzlarını kaldırdı. ''Yo, ben siz bir şey söyleyecektiniz sandım. Benimkisi önemli bir söz değildi. Benimkisi de.'' Az önceki sessizlik tekrar aralarına yerleşti. İkisinin de devinimlerini kollamaya başladı. Nihat'ın bir ara kapıya takıldı bakışları. Kahve beklediğini ansıdı. Gelişi güzel. ''Yazık ki fal bilmiyorum.'' dedi. ''Neden yazık?'' hakkınızda bir şeyler öğrenirdim. Budalaca bir sözdü. Hatta sırnaşıklık da söylediği. Bereket Perihan şakadan hoşlanan yaratılıştaydı. Fincanımı size gösterir miydim bakalım? Göstermez miydiniz? Elbet göstermezdim. Gülüştüler. Perihan omuzlarını kaldırıp indirerek ekledi. Sırrım yok ki. Nihat ciddileşmesini önlemeye çalıştı konuşmanın. Fallarınız çıkıyor mu bari? Bazıları çıkıyor. Ya bazıları? Onların henüz sırası gelmedi herhalde. Tekrar gülüştüler. Perihan tekrar omuz silkti. Siz benim fala inandığımı mı sanıyorsunuz? İnanmıyor musunuz? İnanmadığınızı biliyorum gibilerden sormuştu bu soruyu. Nihat onun kendisi hakkında bazı şeyler bildiği kuşkusuna kapıldı. Öyle konular ki bunlar kestirip atması güç. İnanıp inanmadığımı ben de bilmiyorum. Daha doğrusu üstünde durmuyorum bu konuların. Ne gibi konuların? Örneğin önseziler, telepatiler, bazı karşılaşmalar, görüldükten sonra çıkan rüyalar, hatta bazen fal. Açıklanması güç şeyler bunlar. Ben sizin böyle düşündüğünüzü sanmazdım. Durakladı. Neden sanmazdınız? Perihan telaşlandı. O, affedersiniz, ummazdım diyecektim. Neden? Tekrar omuzlarını kaldırdı, indirdi. Ne bileyim yani, tahmin etmezdim işte. Kuşkuları gelişiyordu. Açıkça görüyordu ki genç kadın hakkınızda bildiklerime uymuyor bu dedikleriniz gibilerden söylüyordu bunları. Yani sizin için solcu diyorlar diyemediğinden nasıl düze çıkartacağını bilmediği için sıkıntı içinde değiştirip duruyordu sözünü. Neyse ki kapı vuruldu. Odacı kahvesini getirmişti Nihat'ın. Kahveniz geldi dedi rahatlayarak. Odacı dışarı çıktıktan sonra konuyu değiştirdi Nihat. ''Nasıl buldunuz Vurun Kahpeye'yi?'' ''Ben sevdim. Siz?'' ''Ben de sevdim. Eli yüzü düzgün bir filmdi. Ne de olsa derli toplu bir konuya dayanıyor. Yönetmeni iyidir. Siz de beğenir misiniz Lütfü Akat'ı?'' ''Yerli yönetmenlerin en iyisi.'' ''Yazık. Belki de olanakları denk düşse, yani yabancıların elinde olan olanaklar onda da olsa daha iyi bir şeyler yapabilirdi.'' ''Herhalde. Sinemayı çok mu seviyorsunuz?'' ''Çok.'' İzmir'e gittikçe güzel filmleri görebiliyor musunuz bari? Perihan hemen anlamıştı sorunun sonundan ne çıkacağını. Nihat'ı cesaretlendirmek yolunu tuttu. İstediğim sinemaya gidemiyorum ki. Neden? İzmir'de ablamda kalıyorum. Onlar cumartesi pazar sinemaya gitmeyi sevmiyorlar. Çoğu eniştemle hafta arası görecekleri filmi görüyorlar. Ben tek başıma ancak Elhamra sinemasına gidebiliyorum. Öbür sinemaların seyircisi pek düşük. Bir kadının tek başına sinemaya gidebileceği gibi değil. Yazık. Oysa ki güzel filmlerin çoğu örneğin Tan'a geliyor. Biliyorum. Nihat birden söylemek istediğini söyledi. Bu cuma beraber gidelim kabul ederseniz. Memnun olurum ama cuma günü imkansız. Saat 6'ya doğru evde oluyorum. O saatten sonra enişteme karşı evden çıkamam. Cumartesi olsun. Peki, kaçta? 3'te. Bu hafta Elhamra'daki film de güzel. Biliyorum. Gregory Peck, Jennifer Jones, Joseph Cotten'ın. İsterseniz önce ona gidelim. Perihan kızardı. Başını öne eğdi. Biraz sustuktan sonra hafifçe olur dedi. Nasıl bulaşacaklarını kararlaştırmalarına sıra kalmadan Refet Aksu girdi içeriye. Her zamanki gibi kollarını iki yana açarak Nihat'a ''Bu da oldu'' dedi. ''Çocuklara bir kompozisyon ödevi verdim, sorun kalmadı. Şimdi gelelim seninle olan işimize.'' Yerine oturdu. ''Nasıl olmuştu kahven?'' ''Çok güzeldi.'' ''İyi.'' Masanın üstünde ne varsa yerli yerinde tertemizdi ama o aldıklarını biraz kaldırıp diplerini üfleyerek yeniden yerine bıraka bıraka her şeyi bir daha düzene sokmaya, elden geçirmeye başladı. ''Bir iki dakika daha bekleyelim, Nilüfer Hanım da gelsin, olayı öyle anlatayım.'' dedi. 3. Tarih coğrafya öğretmeni Nilüfer Taylan için oldukça güçtü olayın anlatılması. Açık saçıklığı, çirkinliği bir yana, olayın bir de başkalarına açıklanabilmesi güç bir içeriği vardı. O sabah 3. derste bir öğrenciyi tokatlayıp sınıftan atmak, sonra da müdüre şikayet etmek zorunda kalmıştı. Ne zamandır o öğrenciyle başının derde gireceğini biliyordu. Ama bunu başkalarına anlatabilmesi zordu şimdi. Hayır, Sezgi'ye dayanmıyordu bu söyledikleri. Sezgi'den ileri adeta kokusunu aldığı bir durumdu. Öğrenciyle arasında geçen, üst üste yığıla yığıla birikmiş öyle küçük olaylar vardı ki, sonu ancak bugünkü olaya varabilirdi. Sanki bir odada yüzü pencereye dönükken, gerisinde olup bittiğini bildiği cinsten şeylerdi bunlar. Muharrem, öğrencinin adı Muharrem'di, 15 yaşında, yaşından da büyük görünmek sevdasında bir çocuktu, 2. sınıftaydı. En arka sırada oturuyordu. Saçlarını hep suyla ıslatarak taramış olurdu dersine girmeden önce. Kolunu bacağını dağıtarak saygısız bir oturuşu, karşısındakini takmayan, küçümseyen, bir kadını kadınlığından ötürü rahatsız eden bakışları vardı. Batardı adeta insana. Aklının derste olmadığını hemen anlardınız. Nilüfer Taylan bugüne kadar hep görmezlikten geliyor, bir olay çıkarmaktan kaçınıyordu. Fakat kendisi böyle çekingen davrandıkça çocuk azıtıyordu. Dikkatini çekebilmek için olmadık yollara başvuruyordu. Yalandan öksürük nöbetlerine tutuluyor, yere kitap kalem düşürüyor, gürültü edebileceği fırsatları kaçırmıyordu. Bazen daha da ileri giderek Nilüfer Taylan'ı kızdırmaya kalkıyordu. Bir gün "Sen misin beni görmezlikten gelen der gibilerden, öğretmenim etekliğinizin arkasında iplik var" demişti. Aklından bile geçirmek, ağzına almak istemezdi ama söylemek zorundaydı. Haddini bilmiyordu bu Muharrem denilen oğlan. Açıkça kadınlığından bekledikleri vardı. O bu duygularını anlamazlıktan geldikçe çocuk adeta düşman kesiliyordu kendisine. Öbür çocuklara gösterdiği her ilgiyi kıskanıyordu. Geçen yıldan beri öğrencisiydi. İlk zamanlar hoş tutarak, kırmadan, tatlılıkla bu saçma düşüncelerini aklından atmasına yardımcı olmak istemişti. Soğuk yaratılışlı, pek zeki denemeyecek, üstelik de kendini beğenmiş bir çocuktu. Kısacası sevgiyle yola getirilmesi güçtü. Savaş yıllarında kasaba ölçüsünde önemli sayılacak kadar zenginleşmiş bir bakkalın oğluydu. Babası iktidar partisinin ilçe yönetim kurulu üyesiydi. Son seçimlerde de belediye meclisi üyesi seçilmişti. Çocuk babasının önemli bir adam olduğu kanısındaydı. Babasından evde her ne duyuyorsa duyuyor olmalı ki daha bu yaştan parayla her istediğinin yerine geleceğine inanıyordu. 10 gün kadar önce onun sırası yanındaki sırada oturan bir kız öğrenci yerinin değiştirilmesini istemişti. Nedenini sorunca Muharrem'in kendisini rahatsız ettiğini söylemişti. Bu sabahki dersinde istemediği halde Muharrem'e takılmıştı gözleri. Çocuğun bir gariplik vardı durumunda. Sağ elini ikide bir ağzına götürüp sıranın altına indiriyordu. Kürsüden "Ne yapıyorsun sen bakayım orada?" diyecek olsa belki de toparlanmasına zaman bırakacaktı çocuğun. Diyemedi. Daha doğrusu sınıftaki çocuklar dedirtmediler. Çünkü bütün sınıf bir ona bir Muharrem'e bakıyordu. Çok iyi anlamıştı ki sınıfta kendisinden başka herkes Muharrem'in o anda ne yaptığını biliyordu. Birden çocuğun sırasına doğru yürüdü. Hayatta başına geleceğini ummadığı bir şeydi gördüğü. Muharrem'in pantolon düğmeleri çözük, erkeklik organı dışarıdaydı. Anlattıklarının burasına gelince sık sık "Çok affedersiniz" demeye başlamıştı Nilüfer Taylan. "Çok affedersiniz. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Anladınız değil mi ne yaptığını? Şey, yani nefis körletiyordu daha açıkçası." 30 yaşlarında, henüz evlenmemişti. Yüzünden çok vücut çizgilerinin orantısıyla dikkati çeken bir kadındı. "Çok affedersiniz. Ben de aksi gibi tam nasıl diyeyim? Tam nefsini körlettiği sırada üstüne gitmiş bulundum. Görseniz nasıl söyleyeyim bilmem ki. Müdür bey gördü. Müdür bey söylesin sırasının halini." Nilüfer Taylan başını ters yöne çevirip sustu. Refet Aksu dişleri arasından fısıldadı. "Lekeler vardı." Nihat "Anladım." dedi. Nilüfer'e döndü. "Sonra?" "Sonra ne halde geldiğimi tasavvur edersiniz tabii. Kendimi tutamadım. Tokatlamak istedim. Kolunu kaldırdı, korundu. "Çek kolunu." dedim. "Doğrudur." Dinlemedi. Bu sefer "Çık dışarı." dedim. "Çık. Bir daha da benim dersime girme. Gözüm görmesin seni." Çok öfkelenmiştim. "Utanmaz, sıkılmaz herif, yüzsüz." demiş bulundum. "Ben herif değilim." dedi. "Ne olursan ol." dedim. "Çık. Çıkıyor musun yoksa çıkmıyor musun?" Kalktı, çıktı. "Çok affedersiniz. Ben yine tutamadım kendimi. Neden? Neden benim dersimde bu kadar çirkin bir şey olsun?" Sinirden tir tir titriyordum. Ağlayacaktım neredeyse. "Doğru müdür beye geldim. Olanları anlattım. Hala atamıyorum üstümden o siniri. Perihan'a bakarak bitirdi sözlerini. Perihan yavaşça, evet çok üzüldü dedi. Ben de hiç sevmezdim o çocuğu. Küstah, saldırgan halli bir şeydi. Nihat boş bulunarak sordu. Ne oldu? Kim, çocuk mu? Evet. Refet Aksu araya girdi. Birazdan disiplin kurulu toplanacak. Okulla ilişkisini keseceğiz. Ama ben önce olanları anlatmak istiyorum sana. Anlattı. Nilüfer Taylan'ı dinledikten sonra çocuğu aratmıştı. Çocuk durmamış kaçmış, doğru babasına koşmuş olacak ki, öyle zili çalarken adam öfkesinden, hızından burun kanatları açılıp kapanarak damlamıştı okula. Benim oğlumu, benim fiske vurmaya kıyamadığım oğlumu nasıl döversiniz? Benim oğluma nasıl söversiniz? Diye anlayıp dinlemeden başlamıştı söylenmeye. Adamı Nilüfer Hanım'la karşılaştırmadan doğru sınıfa oğlunun oturduğu sıraya götürmüştü. Sıranın yerlerin yeni silindiği belliydi. Anlatmıştı oğlunun marifetini. Ama paraya kavuşan adam parasızlıktan kurtulmakla suçlandırılmaktan da kurtulduğuna inanıyordu. Ne olacak demişti. Öğretmenler böyle baş açık, saç açık dolaşırlarsa, daracık elbiseler giyip kıçlarını memelerini bütün bütün ortaya çıkarırlarsa, herkesin gözü önünde onunla bununla kırıştırırlarsa, ergin bir çocuk da 40 yılın başı şeytana uyar tabii. Ölçülü konuşmasını, öğretmenleri haksız yere suçlamamasını söylemişti adama. Ama dünkü mahalle bakkalı, bugünkü parti ilçe yönetim kurulu üyesi özür dilemek susmak niyetinde değildi. Ben gösteririm o orospuya, size de gösteririm. Siz artık kalamazsınız bu okulda. Şimdiden tasınızı tarağınızı. Refet Aksu gereken karşılığı vermiş, daha fazla konuşturmayarak odasından çıkarmıştı adamı. Belki de Nilüfer Hanım için söylediği sözü ağzına alıp tekrarlamazdı ama anlatmasının nedeni şuydu. Mahkemeye verebilirler miydi bu saygısızı? Nilüfer Hanım'a hakaret etmiş, kendisini tehdit etmiş olmuyor muydu? Nihat adamın dediklerini kimlerin duyduğunu sordu. Refet Aksu, kimse dedi, yalnız ben. Tanıkları yoktu olayın. Hakaret suçunda ise kanunun aradığı açıklık öğesi tamamlanmış olmuyordu. Nihat bunları anlatırken dersten çıkma zili çaldı. Çocuk seslerinin uğultusu sardı yapıyı. Okul dağılıyordu. Zilden az sonra matematik öğretmeni Müberra Hanım'ın müdüre söyleyecekleri vardı. Nihat bunu fırsat bildi. Müdürün masası önündeki sandalyesini Müberra Hanım'a verdi. Kendisi Perihan'ın masası önündeki sandalyeye geçti. Müberra Hanım, Refet Aksu ile konuşurken Nilüfer Taylan'ın onların konuşmasını izlediğini görerek Perihan'a masası üstünde duran bir kitabı başıyla işaret etti. ''Ne okuyorsunuz?'' Perihan kitabı masanın üstünden kaydırarak ona doğru yaklaştırdı. ''Önemli bir şey değil.'' dedi. ''İngilizcemi ilerletmek için.'' Nihat kitabı alıp sayfalarını şöyle bir karıştırdı. Adını hiç duymadığı bir kadın yazarındı. Sayfalar bol konuşmalarla doluydu. Kitabı masaya bırakırken herhalde yararlı olur dedi. Yavaşça ekledi. Saat 4:30'da Elhamra'nın girişinde. Perihan kitabı aldı. Başını öne eğerken kızararak fırladı. Peki. 4. Evlerinin bahçesinde, sokak üstünde duvarın dibinde yarı yarıya dolu bir su tenekesi duruyordu. Ta Nisan ayında bahçe duvarının onarımı sırasında ustalar bırakmıştı tenekeyi. Nedense evdekilerden kimse dokunmadı. Uzun bir yaz geçti. Teneke suyu sıcaklarda uça uça azalıp yağmurlarla yeniden tamamlanarak hep olduğu yerde kaldı. İlk günlerde çeşmeden doldurulduğu gibi duruyordu tenekedeki su. Günler geçtikçe bulanmaya, toz tanelerine benzer yuvarlar görünmeye başladı içinde. Tenekenin dibini iyice ince bir çamur tabakası örttü. Sonra tenekenin su değen yerleri parlaklığını yitirerek paslandı. O toz tanelerine benzer yuvarlar gün günden birleşip bütünlenmeye, ipler kordonlar haline dönüp dolanmaya başladılar suda. Dipteki ince çamur tabakası pamuklandı. Yaz ortalarına doğru ince otlar, filizler sürdü. Tenekenin yüzeyindeki paslar çürük izleri gibi kararıp morardılar. Bir iki hafta daha geçince ince bir yosun tabakası ile örtüldü. Toz yuvarlarından oluşan kordonlar iplik iplik dağılarak suyun her yanını kapladı. bir örümcek tenekenin üst köşelerinden birine ağ kurdu. Suyun yüzünde su sinekleri dolaşmaya başladı. Derken karıncalar dadandı. Nihat ortaokuldan çıktıktan sonra dışarıda pek oyalanmadan eve döndü. Oturma odasında annesinin bir konuğu vardı. Bahçeye çıktı. Bahçe sonbaharın o duygulu sessizliği içindeydi. Akşam yaklaşıyordu. Batıdaki tepelerin üstünde gökler renklenmeye başlamıştı. Ağaçları dolaştı. Eriklerin, Hint elmasının, dutun altında durup yapraklarının dökülüşlerinden önceki renk değiştirmelerini seyretti. Sonra o unutulmuş su tenekesinin başında buldu kendini. Uzun zaman tenekedeki suya baktı. İncecik bir çift su sineği tenekenin boşluğunda oradan oraya uçarak oynaşıp duruyorlardı. Besbelli aşıktılar. Dişi, suyun üstünde yüzen, solmuş bir yaprağa kondu. Erkek onu izledi. Yaklaştılar, burun buruna geldiler. Kanatlarını açıp gerdiler, titrettiler. Yeniden yan yana uçtular. Yeniden solmuş yaprakların üstüne indiler, çiftleştiler. Ayrılınca erkek, yaprağın üstünde kaldı. Dişi, kısa çemberler çizerek, yaprağın çevresinde mutluluktan sarhoş bir uçuşa başladı. Örümcek, kendi havasında görünüyordu. Gezintiye çıkar gibi ayrıldı köşesinden. Ağında ilerledi. Bir yerde durdu, bakındı. Birden yeni bir iplik salarak hızla solmuş yaprağın üstüne indi. Erkek su sineğini kaptı, boğazladı. Kendini aynı hızla yukarıya, ağzına çekti. Köşesine döndü. Dişi sineğin gözü önünde oldu bu iş. Zavallı dişi sinek, tenekenin boşluğunda kendini oradan oraya atar gibi uçtu bir süre. Örümceğin ağına yaklaşıp geri döndü. Sonra havalandı. Tenekeden çıkıp uzaklaştı. Sarı bir yaban arısı indi o sırada tenekeye. Solmuş yaprağa konup su içti. Yeşil bir sinek tenekenin içine inecekken arıyı görünce geri döndü. Bahçenin havuzuna doğru uçtu. Kasabadaki hayatla aylardır açıkta güneş altında kalan bu yarım teneke sudaki hayat arasında bir benzerlik bulunduğunu sezdi Nihat. İlk görüşte tıpkı bu tenekedeki su gibi durgun, kımıltısızdı sudaki hayat. Sıkıcıydı, tek düzeydi. Ama bu durgun, bu ölü, bu unutulmuş görünen su yaşıyor, değişiyordu. Tenekedeki su bir gün önceki su değildi. Hele ustaların doldurup bıraktığı su hiç değildi. Üstelik bu durgun suyun çevresinde aşk vardı, ölüm vardı, acılar, korkular vardı. Boğazlaşmak, vuruşmak vardı. Pusular, hileler vardı. Hiç aklında yokken Perihan'ın yanında olmasını, tenekedeki suyu ona göstermek, suyla ilgili gözlemlerini anlatmak istediğini duydu. Gülümsedi. Günler çok çabuk geçiyor, hep birbirinin eşi, tek düze görünüyorlardı. Ama gene de bir değişiklik içeriyorlardı. İçindeki kımıldanmaları dinledikçe kendini değişmiş buluyordu. Çünkü bir genç kızla ilgili anıları istekleri yaşayışında yerleşip çoğalıyordu. Açıkça anlaşılıyordu ki bütün o dağ köylüleri, bütün kasabalılar, yaşayışları dışarıdan bakılınca ne kadar durgun görünürse görünsün, bir gün önceki gibi değildiler. Ağır ağır da olsa bir yere doğru akıyorlar, değişiyorlardı. Tıpkı güneşte kalan sular gibi. Her gün bir şeyler olup bitiyordu kasabada. Hayat en ıssız köşelere kadar gücünü göstermekten geri kalmıyordu. Nihat, bahçenin o akşamki sessizliği içinde öyle bir duyguya kapıldı ki, bütün ömrünü kasabasında, hatta bu bahçede bile geçirse, boşuna yaşamış, hayattan uzak düşmüş sayılmazdı. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 113.